Bilim hayattır. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatla yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programına hepiniz hoş geldiniz. Program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte bizler Aylin Turgut Ecevit, teknik yönetmenimiz Elif Öz ile Emine Ertürk Karaaslan ve ben Tugay Keşt hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün programımızda birbirinden kıymetli konuklarımızla ülkelerin enerji politikaları, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir@trt.net.tr. Stüdyomuzda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi GÜNAM Müdürü ve aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Raşit Turan var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam, enerji nedir ve enerji kaynakları nelerdir? Bu iki kavramdan bizim ne anlamamız gerekiyor?
Enerji deyince canlı varlıkların ya da cansız varlıkların belirli bir zaman aralığında yaptıkları ya da yapabilecekleri işi tanımladığımız bir parametre aklımıza geliyor. Ne kadar çok enerjiniz varsa o kadar çok iş yapabiliyorsunuz demektir. Ya da ne kadar çok enerji harcadıysanız o kadar çok iş yaptığınız anlamına geliyor. Teknik olarak tanım bu. Aslında bütün canlı ve cansız varlıkların aktivitelerini, temel hareketlerini betimleyen, tanımlayan temel parametrelerden bir tanesi enerji. Enerji kaynakları deyince bu hareketleri ve aktiviteleri besleyen, onlar için gerekli olan enerji kaynaklarına baktığımız zaman başlıca fosil yakıtlardan bahsedebiliriz. Fosil yakıtlar deyince aklımıza petrol, doğalgaz ve kömür geliyor. Başlıca 3 tane ana kaynak. Yenilenebilir enerji yakıtları deyince güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal, biyo yakıtlar, dalga enerjisi gibi yakıtlar akla geliyor. Nükleer yakıtta malum nükleer reaksiyon sonucu ortaya çıkan enerjinin, ısı enerjisinin kullanılması anlamına geliyor. Böyle üç ana başlıkta enerjileri incelemek mümkün, enerji kaynaklarını.
Bahsettiğiniz enerji kaynaklarıyla birlikte düşündüğümüz zaman ülkemizde ve dünyada enerji ihtiyaçları nasıl karşılanıyor?
Şimdi dünyaya baktığımız zaman dünyadaki toplam enerji, kullanılan enerji miktarının aşağı yukarı %85'ini fosil yakıtlardan karşılıyoruz. Ya doğalgazdan, petrolden ve kömürden karşılıyoruz. Geri kalan %15'i de yenilenebilir enerji kaynaklarından ve nükleer enerjiden kaynaklanıyor. Kabaca böyle bir şey yapabilir. Türkiye'ye baktığımız zaman bu oran aşağı yukarı yaklaşık olarak aynı, çok yakın. Türkiye'de de yaklaşık %85 civarında fosil yakıtlardan toplam enerji ihtiyacımız karşılanıyor ki bu fosil yakıtların büyük bir kısmı yurt dışından ithal ediliyor. %15 civarında da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı söz konusu ülkemizde. Dünya ile aslında çok ayrışmıyoruz bu anlamda. Türkiye ortalama bir ülke o anlamda ve ortalamaya da uyan bir ülke diyebilirim.
Peki bu bağlamda ülkelerin enerji politikaları nasıl şekilleniyor?
Ülkelerin önemli bir kısmı kendi öz kaynaklarından enerji elde etmenin yollarını arıyor. Bunda Avrupa Birliği, Türkiye, diğer ülkeleri sıralamak mümkün. Buna göre politikalar üretmeye çalışıyor. Fosil yakıtların kaynaklarını bulmak için çalışmalar, faaliyetler bir yandan bütün dünyada hızla yürüyor. İşte Doğu Akdeniz'de örneğin doğalgaz arama faaliyetleri büyük bir hızla yürüyor ve burada da bir takım sorunlar çıkıyor kaynaklara sahip olma isteği yüzünden. O yüzden de yani bu fosil yakıtlara sahip olmayan ülkelerde ise bunlara alternatif olacak yakıtlar, işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi enerji türlerinin daha çok kullanılması, bunların geliştirilmesi, ucuzlatılması ve herkesce kullanılabilir hale getirilmesine yönelik olarak politikalar yürütülüyor. Örneğin şu anda Avrupa'daki enerji kaynaklarının aşağı yukarı %35'i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor ki bu bir politikaya bağlı programların uygulanmasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam, dünyayı ve ülkemizi düşündüğümüz zaman enerjinin çevreyle ve ekonomiyle olan ilişkisi üzerinde neler söylemek istersiniz?
Şimdi enerjinin en çok etki yarattığı iki başlık enerji ve çevre olarak görebiliriz. Başta söylediğim gibi dünya enerjisinin %85'ini çevresinde bulduğu fosil yakıtları yakarak elde ediyor. Ve bu fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere ciddi miktarda karbondioksit salımı söz konusu. Ve bu karbondioksitin yaratmış olduğu yeni atmosferik düzen iklimlerin değişimine neden oluyor. Ve atmosferin sıcaklığının artmasına neden oluyor. Buna bağlı olarak da iklimlerin değişmesine neden oluyor. Bu da büyük felaketlere yol açacağı dair birçok senaryo var dünyada şu anda. Siz eğer dünya atmosferini artık eski günlerine döndürmek istiyorsanız ya da en azından daha tehlikeli hale gelmesini engellemek istiyorsanız fosil yakıtların yakılmasını azaltmanız gerekiyor ve diğer enerji kaynaklarını yönelmeniz gerekiyor. Bu çok açık bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla gezegenimizin geleceği, bizlerin geleceği, çocuklarımızın geleceği belki de enerji problemiyle doğrudan alakalı. Bu işin çevre tarafı, ekonomi tarafına bakacak olursak, Türkiye üzerine baktığımız zaman Türkiye harcadığı enerjinin yaklaşık 1/4'ünü yurt dışından ithal ediyor ve ciddi miktarda bunun için bir bedel ödüyor. Ve Türkiye ekonomisinin kronik hastalığı olan cari açığın en önemli nedeni enerji ithalatından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu enerji ithalatının azaltılması gerekiyor. Enerji ithalatının azaltılması için de fosil yakıtlardan vazgeçmeniz gerekiyor. Her halükarda sizin doğalgaz yakmaktan, kömür kullanmaktan ve petrol kullanmaktan vazgeçmeniz ve buna alternatifler üretmeniz gerekiyor. Burada da karşımıza yenilenebilir enerji kaynakları çıkıyor. Başta güneş olmak üzere rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde de daha fazla kullanılması gerekiyor.
Hocam, biz güneşten nasıl enerji elde ediyoruz?
Güneş enerjisi bize elektromanyetik dalgalar halinde geliyor. Ve bu elektromanyetik dalgaları siz diğer enerji türlerine dönüştürebilirseniz, yani harekete, ısıya ve diğer herhangi tür, nasıl bir tür istiyorsanız o türe dönüştürebilirseniz, siz güneş enerjisini daha faydalı bir hale getirmiş olursunuz. Aslında insanlık tarihine baktığımız zaman insanlığın oluşumundan bugüne kadar tarihin büyük bir bölümünde insanlık sadece güneş enerjisini kullandı. Ve gelecekte de yine bu eski günlere geri döneceğini düşünüyoruz. Güneş enerjisinin çok yoğun bir şekilde enerji ihtiyacını karşılayacağını düşünüyoruz. Güneş enerjisi çeşitli formlarda kullanılabilir. Bir tanesi ısı olarak kullanılabilir ki ısı olarak kullanılması daha eskiye dayanır. Güneşten gelen ışığı çevremizi ısıtmak için, evimizi ısıtmak için ya da herhangi bir özel kabı ısıtmak için kullanabilirsiniz. Bu termal kullanım biçimidir. Ya da güneşten gelen elektromanyetik dalgaları uygun teknolojiler kullanarak elektriğe dönüştürebilirsiniz. Elektriğe dönüştürdükten sonra da bildiğiniz bütün elektrikle ilgili uygulamalarda bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Buna arabayı da dahil edebilirsiniz artık yavaş yavaş elektrikli arabaların yaygınlaşmasıyla. Dolayısıyla burada en kritik teknoloji, en kritik nokta belki de güneşin elektriğe dönüştürülmesi. Ve oradan artık elektrik olduktan sonra da onu mekanik enerjiye, ısı enerjisine ve diğer enerji türlerine dönüştürmek çok büyük bir sorun teşkil etmiyor.
Enerjinin çevreyle ve ekonomiyle olan ilişkisini düşündüğümüz zaman güneş enerjisi bize ne getiriyor?
Şimdi enerji türlerinin miktarına baktığımız zaman karşımıza çok çarpıcı bir resim çıkıyor. Şu anda insanoğlunun, insan soyunun kullanabileceği enerji türleri arasında güneş enerjisi açık ara önde şey olarak, miktar olarak. Yani güneşten dünyaya ve çevremize gelen enerji miktarı aslında diğer tüm enerji türlerinin toplamından binlerce kat daha fazla. Dolayısıyla yeterince olan bir enerji türü, sonsuz diyebileceğimiz miktarda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla enerji ihtiyacımızın büyük bir miktarını, belki hepsini değil ama önemli bir miktarını güneşten sağlamamız mümkün. Çevre olarak öyle. Ekonomi tarafına baktığımız zaman da Türkiye'nin müthiş bir güneş potansiyeli var. Bu potansiyel aslında tüm enerji ihtiyacımızı karşılayacak kadar büyük. Eğer biz enerji ihtiyacımızı güneşten büyük ölçüde karşılarsak her yıl diyelim 50 milyar dolar ödeyip yurt dışından doğalgaz ve petrol ithalatı yapmayacağız demektir ki bu da ekonomiye ve toplumsal refaha çok büyük bir katkı anlamına geliyor. Dolayısıyla hem çevre ve hem ekonomi açısından güneş enerjisinin çok büyük bir fırsat yarattığını düşünüyorum Türkiye açısından.
Peki şu andaki durumu düşünürsek ve dünya ile kıyaslarsak, Türkiye'de durum nedir hocam? Ülkemizin enerji ihtiyacının ne kadarı güneşten sağlanıyor?
Şimdi şöyle, yani Türkiye biraz teknolojileri de olduğu gibi burada da biraz geriden geliyor olduğunu söyleyebilirim. Ancak son yıllarda bir atak söz konusu bu konuda. Rakam vermem gerekirse Türkiye elektriğinin şu anda üretilen toplam elektrik enerjisinin %3'ü yaklaşık olarak güneş enerjisinden elde ediliyor. Ve bu rakamın da önümüzdeki yıllarda hızla artması bekleniyor. %3 küçük gibi gözükse de son yıllardaki gelişmeleri, değişime baktığımız zaman çok büyük bir değişime karşılık geliyor. O açıdan oldukça olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda Enerji Bakanlığı'nın ciddi çalışmaları var. Bu konuda onların bir çabası da var bunu artırma yönünde. Fakat gerek teknik altyapı, gerek başka bazı faktörler nedeniyle bu çok hızla yükselemiyor. Aslında güneş enerjisinden üretilen elektriğin maliyeti şu anda o kadar ucuzlamış durumda ki diğer tüm kaynaklarla, ki başta nükleer santral olmak üzere tüm kaynaklarla rekabet edebilecek seviyede maliyet olarak. Ancak buna rağmen büyük bir hızlı bir artış gözleyemiyoruz. Çünkü teknik altyapı buna izin vermiyor. Birazcık da mevzuat izin vermiyor. Yani devletin yapısı bu tür hızlı hareketlere çok uygun olduğunu söyleyemeyiz.
Sayın Turan, siz aynı zamanda ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de müdürüsünüz. Peki bu merkez ne amaçla kuruldu ve ne gibi çalışmalar yapıyor?
Günam 10 yaşında, 2009 yılında kuruldu Devlet Planlama Teşkilatı'nın desteğiyle. Bizim başından beri temel hedefimiz endüstriyle uyumlu bir şekilde güneş enerjisi dönüşüm teknolojilerini geliştirmek. Bizim misyonumuz bu. Kendimize böyle bir misyon biçtik. Güneş enerjisinin uygulayıcılarına teknoloji sağlamak ve o teknolojiyi yerli olarak Türkiye'de kendi know-how'ımızla, kendi teknolojimizle geliştirmek. Ve bu amaca büyük ölçüde ulaştığımızı söyleyebilirim. Tabii bu sürekli dinamik bir süreç. Yani teknoloji dediğiniz şey bugünden yarına sürekli değişen bir iş. Bu nedenle biz sürekli çalışmalarımız devam ediyor. Geleceğe yönelik de bir takım projeksiyonlarımız ve yol haritalarımız var. Ama 10 yılda geldiğimiz noktada şu anda Türkiye'de güneşten gelen elektromanyetik dalgaları elektriğe dönüştüren teknolojileri ve sistemleri geliştirdiğimizi ve bunları gösterdiğimizi sanayiye rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok endüstri sanayi projesinde bulunduk bu kapsamda ve şu anda büyük bir memnuniyetle şunu söyleyebilirim. Bizim geliştirdiğimiz bu teknolojiler sayesinde ülkemizde bu teknolojilerin sanayisi ve endüstrisi de gelişiyor ve kuruluyor olduğunu söyleyebilirim.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi GÜNAM Müdürü ve aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Raşit Turan konuğumuzdu. Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Mesajlarımı sizin sayenizde iletme fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.
Yanlışı, doğrusu. Yanlışı. Güneş panelleri havanın kapalı olduğu zamanlarda çalışmaz. Doğrusu. Güneş panelleri güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürür. Burada önemli olan ultraviyole ışıktır. Ultraviyole ışıklar gözle görülmez ve havanın kapalı olduğu durumlarda da yeryüzüne ulaşır. Tek fark üretimin düşük olmasıdır. Yanlışı. Güneş enerjisi sisteminin kurulumu çok pahalıdır. Doğrusu. Bu bilgi yaygın olmakla beraber gerçeğe yansıtmaz. Güneş enerjisi kurulumunda harcanan para, enerji üretimiyle ortalama 5 yılda kendini finanse eder. Yanlışı. Güneş enerjisinden elektrik üretimi çevreye zarar verir. Doğrusu. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji sınıfında yer alır. Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlara kıyasla çevreye çok daha az zarar verir. Bu nedenle güneş enerjisi en temiz elektrik enerjisi üretim yöntemlerinden biridir. Bilim Hayattır programı devam ediyor. Şimdi de stüdyomuzda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Rüzgem Müdürü ve aynı zamanda Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Oğuz Uzol var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Hocam, rüzgar enerjisi nedir? Biz rüzgardan nasıl enerji elde ediyoruz?
Rüzgar enerjisi esas olarak güneşin dünya atmosferini ısıtmasından dolayı oluşan hava akımları. Buna rüzgar diyoruz. Bu hava akımları, hava akışından dolayı oluşan kinetik enerjiyi kullanarak, bölgesel olarak kullanarak uygun bir makine aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürme işine rüzgar enerjisinden enerji üretme diyoruz. Elektrik enerjisi üretme diyoruz.
Peki dünyayı ve Türkiye'yi düşündüğümüz zaman durum nedir?
Dünyada özellikle 2000'li yılların başından itibaren rüzgar türbin teknolojisinin çok uygulanabilir ve makul maliyetli hale gelmesinden dolayı 2000'li yılların başından itibaren rüzgar enerjisi yatırımları oldukça arttı. Ve bu yatırımlara paralel olarak rüzgar türbin teknolojisinde ciddi gelişmeler yaşandı. Dolayısıyla 2000'li yılların başından itibaren bu yana bütün dünyadaki rüzgar santrali kurulu gücü çok ciddi miktarda arttı. Benzer şekilde Türkiye'de de 2000'li yılların ortasından itibaren yapılan Türkiye'nin rüzgar atlası çıkarma çalışmalarını müteakiben rüzgar santrali kurma, rüzgar santrali lisanslarının verilmesi ve santrallerin oluşturulması çok ciddi bir şekilde artmaya başladı. Ve bugün Türkiye hem Avrupa'da hem dünyada bu konuda hem mevcut durumu hem de ilerleyişi açısından oldukça iyi bir durumda.
Hocam bir rüzgar santralinin içindeki işleyiş nasıldır? Örneğin santralin içindeki türbinler nasıl çalışır? Kurulumu nasıl gerçekleşir?
Bir rüzgar santrali kurarken en önemli kriter bu santralin ve dolayısıyla santrali oluşturan türbinlerin tam olarak nereye koyulacağı çok kritiktir. Çünkü her bir rüzgar türbinin ürettiği güç bu rüzgar türbinin üzerine gelen rüzgar hızının küpüyle orantılıdır. Dolayısıyla tam olarak doğru bir yere koymak, yani rüzgar potansiyeli açısından, rüzgar karakteristiği açısından doğru bir yere koymak üreteceğiniz güç miktarı açısından çok şey fark ettirir. Dolayısıyla lisanslı bir rüzgar santrali arazisi aldığınız zaman bu arazi üzerine hangi güçle türbinleri koyacağınız ve arazi üzerine bu türbinleri nerelere nasıl dağıtacağınızın çok ciddi analizleri yapılması gerekir. Ve bu arazi üzerine belli güçte ve belli sayıda türbin dağıtıldıktan sonra bunlar toplu bir şekilde her biri elektrik tabii üretiyor. Santralde toplu bir şekilde elektrik üretir ve ülke şebekesine ürettiği gücü basar. Böylece o santralden bir elektrik üretimi gerçekleşmiş olur.
Ülkemizdeki enerji ihtiyacının ne kadarı rüzgardan sağlanıyor ve rüzgardan sağlanan enerjinin ne kadarı şebekeye veriliyor?
Şöyle söyleyeyim, 2019 yılı itibariyle geçen sene 2019'da üretilen toplam elektrik miktarının, elektrik enerjisi miktarının yaklaşık %7,7'si ortalama olarak geçen sene rüzgardan üretildi. Ve bu gittikçe artıyor. 2000'li yılların ortalarında toplam rüzgar santrali kurulu gücümüz çok düşük miktarlardayken bugün Türkiye'deki toplam elektrik santrali kurulu gücü, yani bütün her türlü kaynağı dahil ederseniz hani kömür, doğalgaz, güneş, jeotermal, hidro, toplam kurulu gücün yaklaşık %7 ila 8 arası rüzgar santralidir. Ve benzer şekilde üretilen elektrik enerjisinin de geçen sene %7 ila 8 arası rüzgardan gelmiştir. Bu özellikle 2000'li yılların ortasında yapılan çeşitli mevzuat değişiklikleri, eklemeleri, yeni kanunlar, yenilenebilir enerji kanunları çerçevesinde gelişmeye başlamış ve 2030'lara kadar uzanan bir öngörüyle belli hedefler konmuş. Bu hedeflere ulaşmak için hızla yeni santraller kurulmakta ve ilerlemektedir.
Peki hocam, fosil yakıtlar bir gün mutlaka tükenecek ve evet, biz o zamana kadar yenilenebilir enerji kaynakları, ki özellikle de rüzgar enerjisi bağlamında, o zamana ne kadar hazır olacağız?
Bu sorunun cevabını şu şekilde verebilirim. Rüzgar türbin teknolojilerini ne kadar maliyet etkin hale getirirsek ve ne kadar diğer enerji kaynaklarıyla kıyasladığımızda, yani fosil yakıt tabanlı enerji kaynakları kıyasladığımızda ne kadar maliyet etkin hale getirilebilirse teknolojik olarak, o fosil yakıtlar bir gün bittiğinde onların yerini çok rahatlıkla alabilecek, çok verimli çalışan, istediğimiz ve insanoğlu olarak muhtaç olduğumuz elektrik enerjisini üretebilen teknolojimiz olacak. Özellikle kara türbinleri, yani kara üstü türbinler ve deniz üstü türbin teknolojilerine yönelik çok ciddi şekilde bilimsel ve teknolojik araştırmalar devam ediyor. Bunların bir tek amacı var: bu türbinleri daha da verimli hale getirebilmek ve üretilen enerji miktarını daha fazla hale getirebilmek ve aynı zamanda bütün bu teknolojinin maliyetini düşürebilmek. Ve bu Avrupa Birliği'ndeki araştırma programlarının çoğunun amacı ve hedefi bu yönde. Dolayısıyla bu hedef yönünde devam edilirse evet, bir gün fosil yakıtlar bitince gerçekten uygun maliyetli ve çok verimli elektrik üretebilen türbin teknolojileri tabii ki gelişmiş olacak.
Siz aynı zamanda ODTÜ Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rüzgem'de de müdürsünüz.
Evet.
Peki Rüzgem ne zaman, ne amaçla kuruldu ve nasıl çalışmalar yapıyor?
RÜSGEM 2011 yılında kuruldu. 2011 yılında o zamanki Devlet Planlama Teşkilatı, daha sonra Kalkınma Bakanlığı oldu. Şu anda da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Ofisi oldu. Oradan alınan bir araştırma altyapı desteğiyle kuruldu ve amacı ülkemizdeki rüzgar enerjisi ve rüzgar türbin teknolojileriyle ilgili çalışmalara araştırma desteği vermek, bu konuda insan yetiştirmek, uzman yetiştirmek, ayrıca laboratuvarlar kurmak, test altyapısı kurmak ve bu konuda çalışan bu rüzgar enerjisi sektörüne destek vermek, rüzgar enerjisi endüstrisine teknolojik katkı yapmak, bu amaçla kuruldu.
Peki RÜSGEM'de sahip olduğunuz bu altyapıyla ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz?
Bu aldığımız araştırma altyapısı fonlarıyla RÜSGEM kapsamında önemli laboratuvarlar kuruldu rüzgar türbin teknolojileriyle ilgili. Örneğin rüzgar türbin kanatlarının yapı ve malzemelerinin tasarımı, testleri, ayrıca rüzgar türbin kanatlarının aerodinamik testleri ve elektromekanik sistemleri için kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili birçok altyapı kuruldu. Bu altyapılardan aslında en önemlisi de şu anda Türkiye'deki en büyük rüzgar tüneli kuruldu. Bu rüzgar tüneli de önümüzdeki aylarda bu yaz işletime devreye alınacak. Ve sadece aslında çok özel bir rüzgar tüneli tasarlandı. Sırf Türkiye için değil, Avrupa çapında da çok özel ve çok büyük bir rüzgar tüneli tasarlandı. Bu doğal olarak rüzgar enerjisi sektörüne hizmet verecek. Ayrıca sırf onun için değil, bu rüzgar tüneli hem savunma sanayine hem inşaat sektörüne de hizmet verebilecek şekilde modüler bir tünel olarak tasarlandı. Ve bunun için tamamen bu bakanlıktan gelen fonlar kullanılarak yapıldı. Dolayısıyla bütün bu altyapılar hem bu farklı sektörlerde rüzgar enerjisi, savunma sanayi veya havacılık sektörü, inşaat sektörü buralardaki çeşitli test ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yapıldı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, RÜSGEM Müdürü ve aynı zamanda Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Oğuz Uzol konuğumuzdu. Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Efendim, bugün birbirinden kıymetli konuklarımızla ülkelerin enerji politikaları, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi üzerine konuştuk. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatın içinde yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Bilim hayattır.